Ayrım 28, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 317. 12. gün, 25 Şubat 2011 Cuma. Sabah karar verdim. Uzun ve tek düze günleri güzel şeyler yaratmaya dönüştürme zamanı geldi. İlk kararım artık pek gazete okumayacağım. Oldukça lekelendiğimi hissediyorum. Okumaya, dinlemeye devam edersem kişiliğimin sakatlanacağından korkuyorum. Çünkü yalan söyleyemeyeceğim, ıstırap duyuyorum, iğreniyorum. Örneğin Oda TV'ye yazan İklim Bayraktar bize hiç yakışmayan sözler sarf ediyordu. Konu yine CHP milletvekili Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeydi. Öyle konuşuyordu ki ruhumda depremler oluyordu. Muharrem Bey şu anda erken öten horoza benziyor. Biliyorsunuz erken öten horozun da başını keserler. Muharrem Bey de mahcup olur. Herhalde sadece telefon görüşmesi sanıyor, benim de salak olduğumu sanıyor. Düzeye bakar mısınız? O da TV'de mi yazıyordu bu kişi? Ah Mümtaz ağabey ah! Senin gibi bir entelektüel böyle birini nasıl yazar yapar? Bu kadının dili ne derece ölçüsüz? Ölçüsüzlük bayağılık değil midir? Bu kabalık, çiğlik bizim içimize nasıl sızdı? Şimdi ben bir başka köşe yazarına sitem ederken aynı dili konuşan biri nasıl bizden olur? O da TV yeni medyayı böyle mi kuracaktı? Gazete okumamak, televizyon seyretmemek en iyisi. Ne yapayım, bazen gerçeklerden uzaklaşmak gerekiyor. Avluya çıkıp volta atmaya başladım, hızlı hızlı yürüdüm. Cezaevinde bazen zamanın solucan hızıyla geçtiğini anladım. Başka şeyler düşünmeliyim. Cezaevi bir keşif, daha önce fark etmediklerinizi keşfediyorsunuz. Niye kendimi cezaevindeymiş gibi hissetmiyorum? Depresyon belirtisi mi? Cezaevi üzerime çektiğim yorgan mı? Yoksa hayal gücü duvar dinlemiyor mu? Niye cezaevinde kimse artık kader mahkumu değil? Kimseye kader mahkumu denmiyor. Acıma duygusunu mu kaybettik? Koğuşun demir kapısı yine büyük bir gürültüyle açıldı.
Soner Bey avukat!
En güzel haber. Feza ile sohbet ederken avukat Vural Ergül geldi. Uğur Dündar'ın da avukatıydı. Dün beraberlermiş. Nedim Şener'in benden davacı olmasına kızmışlar. Ben hiç kızgın değilim. Nedim Şener bu süreci tahlil edemedi. Aynı mahallenin çocuğu değiliz. Politik düşünemiyor doğal olarak. Ama onun cesur gazeteciliğini, habercilikteki ısrarını hep takdir ettim. Onu kurtaracaksa beni şikayet edebilir. Canı sağ olsun. Avukat Ergül'ün tespiti doğru. Yeni Ergenekon dalgaları gelecek. 4 yıldır bu davayı takip ediyordu. Süreci iyi analiz eden hukukçulardan biri. Feza endişeli çünkü bazı avukatların da tutuklanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Oğlumu yalnız bırakamam dedi. Haklı olarak korkuyor. Bir avukat görevini yaptığı için tutuklanmaktan korkuyor. Düşünebiliyor musunuz? Yıl 2011. Herkesin siniri bozuk. Dün işçi partili olduğunu söyleyen tanımadığı bir bayan telefonla aramış, görüşelim demiş. Feza sert çıkmış. Herkesten şüpheleniyor. Bu şartlarda nasıl savunma yapacağız? Yine de tüm bu zorluklara rağmen itiraz dilekçesini yazıp vermişti. Moral vermek için fıkra gibi Ergenekon haberleri anlattım. Zaman gazetesi yazarı Mehmet Kamış, dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum'un Ergenekoncu olduğunu yazmıştı. Daum'un Atatürk rozeti takmasının, Atatürk'ü sürekli övmesinin ve sıkça Türk bayrağını eline almasının nedeni Ergenekoncu olmasıydı. İnanın şaka değil bu. 19 Eylül 2009 tarihli Zaman gazetesinde yazdı. Yeni Şafak'ta Fehmi Koru, Taha Kıvanç adıyla 18 Aralık 2009'da yazdığı makalesinde özelleştirmelere karşı eylem yapan tekel işçilerini Ergenekoncu ilan etti. Oral Çalışlar da destek verdi Koru'ya. Bazıları komplo teorisinde sınır tanımıyordu. Zaman gazetesi yazarı Abdullah Aymaz 20 Aralık 2009 tarihli yazısında Menemen'de Kubilay'ın kafasını Ergenekon'un kestiğini açıkladı. Ve en komiğini Milli Gazete yazarı İsmail Kıllıoğlu kaleme aldı. 26 Şubat 2010 tarihli yazısında Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanındaki Raskolnikov karakteri darbeciydi. Ergenekoncular onu örnek alıyordu. Feza'ya espri yaptım. Sen de Rusça biliyorsun, kesin darbecisindir. Küçük avukat odası biraz olsun kasveti üzerinden attı. Artık gitmem gerekiyor. Barışları da görecek, yazdığım gibi tutukluların koğuşlarından çıkıp dışarıdan gelen biriyle sohbet etmesi insanı rahatlatıyor. Yüzünde taze hava hissettiriyor, özgürlüğü soluyor kısa bir zaman için. Kapıya vurdum, gardiyan geldi üstümü aradı, koğuşa götürüldüm. Yolda ayaküstü adli bir mahkumla sohbet olanağınız olursa hep aynı cümleyi kuruyorlar. Sizin gibilerin işi bizden zor. Bizim dayanmamızın güç olduğu kanısı hakim. Geçmiş politik tutuklulara, gazetecilere aynı sözlerin sarf edildiğini sanmıyorum. Apolitik bir toplumun iyi niyet cümlesi. Akşam yemek yerken bir yandan da televizyonda haberlere bakıyorum göz ucuyla. Silivri'de ilk tahliye haberini aldım. İşçi Partisi karargah evleri denilen belgenin son tutuklusu Avakurmay Albay Cengiz Köylü tahliye edildi. 7 Ocak 2009 gününden beri tutukluydu. Bu sözde davada 44 sanığın adı geçiyordu ve son tanık Albay Köylü'ydü. 2 yıl cezaevinde yatmıştı. Kurmay Albay Köylü tutuklanmayıp 2010 Yüksek Askeri Şurası'nın gündemine gelseydi büyük ihtimal general olacaktı. Çünkü sıralamada birinci sıradaydı. Niye mi tutuklanmıştı? Dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner 9 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na karargah evlerine ilişkin iddiaların ikaz istihbaratı ve bilgi notu niteliğinde olduğunu, yani bunların ham duyum iddia olduğunu ve teyit edilemediğini yazdı. MİT'e böyle binlerce haber duyum geliyordu. Genelkurmay Başkanlığı da 16 Temmuz 2008 ve 31 Temmuz 2008 tarihli iki yazı ile iddiaları reddetti. Mahkeme ne yazık ki MİT'e, Genelkurmay'a değil, imzasız bir ihbar mektubuna inandı. Sonuç 2 yıllık bir cezaevi hayatı, sonrası tahliye. 2 yıllık cezaevindeki hayat sonrası gelen tahliye beni 100 yıl öncesine götürdü. Karargah evlerinde yakalanıp gözaltına alınan yüzbaşıların gerçek öyküsüydü bu. Tarih Ocak 1905, yer İstanbul. Sirkeci'de bir eve güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Evin kiracıları olan Harp Akademisi'nden yeni mezun iki yüzbaşı gözaltına alındı. İkisi de 24 yaşındaydı. Baskın düzenleyen askerlerin dikkatini evde bulunan kitaplar çekti. Avrupa'da basılan çeşitli dergi ve gazetelerden kesilmiş kupürler de vardı. Kupürlerin kenarlarında aynı subay tarafından yapılmış yorumlar ve bazı notlar yazılıydı. Ayrıca kitaplar tehlikeliydi, Namık Kemal'in eserleriydi. Hepsine el koyup bir çuvala doldurdular. Subaylardan birinin bir konferans metnini hatırlatan yazılarına da el konuldu. İki subay evin aranması bittikten sonra Bekir Ağa Bölüğü olarak bilinen zamanın siyasi tutuklularının kaldığı bugünkü Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi ana kampüsü içinde bulunan cezaevine götürüldü. Evdeki subaylardan birinin adı İsmail Hakkı idi, diğeri ise kol ağası Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in Bekir Ağa zindanındaki esareti 2 ay sonra bitti. Çünkü iddialar hiçbir kanıta dayanmayan İkbal beklentisi içindeki muhbir Fethi'nin senaryosundan ibaretti. Ramazan'ın 15'inde Hırka-i Şerif ziyareti sırasında 2. Abdülhamid'i bombayla öldürüp darbe yapacakları iddiasının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Evde bomba filan bulunmamıştı. Yine de Mustafa Kemal'i Şam'a sürgün gönderdiler. Dipnot, Taraf gazetesi 16 Temmuz 2008'de manşet attı. 1923'te kuruldu, 2008'de arınıyor. Ergenekon terör örgütünün bir numarasını şöyle tanımlıyordu. Mavi gözlü, göçmen tipli sarışın. Tarafın yaptığı açık, cumhuriyetin zapt edilmesine yardımcı oluyor, değerlerimizi itibarsızlaştırıyor bu sebeple. Şimdi bugün yüzlerce subay cezaevine atılmış durumda. Balyoz davasından ilk anda 163 subay cezaevine kondu. Bu sayı kısa zamanda 249'a ulaştı. Halkımız gerçekten ne olup olmadığının farkında mı? Balyoz darbe planı hakkında kimin ne kadar bilgisi var? Türk Silahlı Kuvvetleri 1989'da Soğuk Savaş'ın bitimiyle yeni dünya düzenine uygun dizayn edilmek için yeni bir konsepte mecbur edildi. Karşı çıkanlar tasfiye edildi. Bunu WikiLeaks belgelerinden biliyoruz. Bu genel konuya girmeyip sadece Balyoz davası iddianamesini ele alacağım. ABD etkisi konusunda bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor kitabımda ayrıntıyla yazdım çünkü. Balyoz davası Türkiye'nin gündemine 20 Ocak 2010 günü geldi. Taraf gazetesi haber elemanı Mehmet Baransu'nun imzasını taşıyan haberin iddiasına göre 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı'nda Balyoz isminde bir darbe planı hazırlanmıştı. Söz konusu habere göre 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da gerçekleşen seminerde hükümetin devrilmesi projesi konuşulmuştu. Taraf gazetesinin söz konusu iddiayı yayımladığı gün ilginçtir. Anayasa Mahkemesi'nde askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına olanak sağlayan yasa görüşülüyordu. Tesadüf. Darbe girişimi iddiası eski olsa da Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Çünkü Taraf gazetesinin iddiasına göre darbe ortamı oluşturmak için İstanbul'daki Fatih Camii'nin bombalanmasından, Ege'de bir Türk jetinin düşürülmesine kadar toplumda infial yaratacak bir dizi eylem bizzat askerler tarafından gerçekleştirilecekti. Oluşan kaos ortamının sonunda ise İstanbul'daki 1. Ordu yönetime el koyacaktı. Gazetenin iddiasına göre plan o kadar ayrıntılıydı ki darbe sonrasında tutuklanacak isimler, görev verilecek kişiler birer birer planda yazılıydı. Bir valiz dolusu belgeyi teslim alan Mehmet Baransu'nun var olduğunu iddia ettiği bir valiz dolusu darbe planı aslında sadece Word belgelerinden ibaretti. Yani bilgisayarda yazılmıştı ve hiçbirinde ıslak imza yoktu. Baransu sözde belgelerin bilgisayar çıktısını İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim etti. Savcılık hemen harekete geçti. 22 Şubat 2010 günü balyoz planını hazırladığı gerekçesiyle askerler gözaltına alındı. Önce tutuklama, ardından serbest bırakma, sonra tekrar tutuklama ve serbest bırakmayla devam eden süreç 11 Şubat 2011 günü 163 emekli ve muvazzaf askerin tutuklanmasıyla devam etti. Peki balyoz darbe planı gerçek miydi? Gerçek olduğunu savunanlar 1. Ordu Komutanlığı'nın 2002 yılının Aralık ayında söz konusu planı hazırladığı, 2003 yılının 5-7 Mart tarihlerinde gerçekleşen seminerde sunduğu, ancak 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın Ağustos 2003 tarihinde emekli olması nedeniyle planın yürürlüğe konmadığını iddia ettiler. Diğer yanda planın sahte olduğunu iddia edenler de vardı ve onlar ilgili belgeleri tek tek çürüttüler. Kimin haklı olduğuna değinmeden öncelikle şundan söz edeyim. Balyoz soruşturmasına konu olan belgeler 19 CD, 10 ses kaseti, 2229 sayfa dökümandan oluşuyordu. Söz konusu 2229 sayfa belgenin darbe soruşturması ile ilgisi yoktu. 10 ses kaseti ise Çetin Doğan'ın isteğiyle kaydedilmiş, 5-7 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen 1. Ordu Komutanlığı'nda görüşülen plan seminerinin ses kayıtlarıydı. Ses kayıtlarında balyoz adı verilen darbe planına ilişkin bir ifade yoktu. 19 CD'den 16'sı yine sanıkların doğru olduklarını kabul ettikleri 5-7 Mart 2003 tarihinde gerçekleşen plan seminerine ait belgelerdi. Soruşturmaya konu olan suçlamalar kalan 11, 16 ve 17 no'lu 3 CD içerisinde bulunuyordu. Bu 3 CD içerisinde en kritik olanı ise balyoz güvenlik eylem planı soruşturmasına konu olan 11 no'lu CD'ydi. 11 no'lu CD'nin içinde Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal gibi eylem planları, darbe sonrası kapatılacak kuruluşların, tutuklanacak kişilerin listesi, darbe sonrasında yapılacak görevlendirmeler gibi suç unsuru taşıyan ve yargılamaya konu olan sözde belgeler bulunuyordu. Belirttiğim gibi bu sözde belgelerin hiçbirinde imza yoktu, tamamı bilgisayar dosyasından ibaretti. Sanıklar bu belgeler içerisinden söz konusu 3 CD'yi kabul etmedi. 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da olası savaş senaryolarının konuşulduğu, bu senaryoların plan semineri programı dahilinde olduğu, ancak söz konusu seminer belgesini ele geçiren birilerinin balyoz planına konu olan belgeleri bu seminer belgelerine ekleyerek Taraf gazetesine servis ettiğini ifade ettiler. Kısacası gerçek olduğunu kabul ettikleri belgelere darbe planının montajlandığını söylediler. Şimdi biraz daha ayrıntıya girelim. Bu bilgisayar dosyalarının kaydedildiği tarih neydi? 5 Mart 2013. Yani gerçekten de darbe planı olarak gösterilen belgelere söz konusu seminerin olduğu tarihte kaydedilmiş olarak görünüyor. Peki bu durum bir şey ifade eder mi? Hayır, çünkü bugün bilgisayarda yazdığınız bir dosyayı 50 yıl önce yazılmış gibi gösterebiliyor, hatta yazan kişi Napolyon'muş gibi belgeyi kaydediyorsunuz. Ve zaten bu konuya ilişkin tüm bilirkişi raporları da aynı gerçeği vurguluyor. Balyoz davasında Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz bu durumu gösteren savunma yaptı. Mahkemenin gözü önünde yargıçlar tarafından yazılmış gibi gösterdiği bir yargı planının kayıt tarihini 5 Mart 2003 olarak değiştirdi. Kısacası eldeki dijital verilerle sorunu çözmek imkansızdı. Bu CD'lere daha sonra birileri tarafından balyoz adı verilen darbe planı eklenmiş olabilirdi. O halde planın gerçek olup olmadığı nasıl tespit edilecekti? Bu konuda Türkiye'de bir eksiklikten söz edelim. Ergenekon'dan balyoz davasına kadar son dönemlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen onlarca dava neredeyse sadece dijital verilerle yürütülüyor. Oysa dijital verilere dayanan verilerin güvenilirliği oldukça tartışmalıdır. Günümüz teknolojisinde bilgisayar virüsüyle felç edilen İsrail kurumlarının bile bulunduğu, ülkemizde ilkokul mezunlarının bile başkalarının bilgisayarına gönderdikleri virüslerle kredi vurgunu yaptığı biliniyor. Vatandaşların bilgisayarlarına istenen belgeler yüklenebilir. Üstelik Türkiye'de bu belgelerin sizin bilgisayarlarınızda bulunması da gerekmiyor. Başka bir yerde bulunan dijital veride adınızın geçmesi tutuklanmanız için yeterli. Keza balyoz adı verilen plan ne Çetin Doğan'ın bilgisayarında ne de 1. Ordu bilgisayarında bulundu. Yalnızca Mehmet Baransu'nun elindeki CD ile dava açıldı. Peki ne yapılmalı? Doğru yöntem dijital verilerin içindeki bilgilerin dijital olmayan bilgilerle soruşturulması. Yani Word dosyalarında yazan bilgiler tutarlı mı? Söz konusu fiillerin gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular var mı? Bu gibi soruların derinlemesine yürütülecek bir soruşturmada sorulması ve dijital verilerle sunulan iddiaların bu yolla desteklenmesi gerekiyor. ABD gibi polis teşkilatının geliştiği ülkelerde dijital veriler bu yolla soruşturuluyor. Ancak Türkiye'de ne polis teşkilatı ne de savcılık bu tür bir soruşturma yapıyor. Türkiye'de bu tür bir sorgulamayı yapmak savunma makamına düşüyor. Balyoz planlarını peşinen doğru kabul etmeden sanıkların masumiyet karinesini koruyarak sorgulama gerekiyordu. Sonuçta balyoz adı verilen planın doğru olamayacak çok çelişkisi olduğu ortaya çıktı. Askeri yazışma usulleri, askeri planlama teknikleri, askeri terminoloji açısından incelendiğinde balyoz adı verilen darbe planının ciddi açıkları mevcuttu. Bir darbe planı olduğu iddia edilen yazılı belgede darbeyi yapacak birlikler ve bunların görevleri bile yazılı değildi. Bütün ülkede iktidarı düşürecek darbede Ankara'da görevlendirme yoktu. Deniz, hava ile 1. Ordu dışındaki kara orduları ne yapacaklardı planda yoktu. Örneğin 2. Ordu, 3. Ordu, Ege Ordusu darbede ne görev yapacaktı? Yoktu. Planda kullanılan pek çok ifade de askeri usullere uymuyordu. 2003 yılının Mart ayında görüşüldüğü ifade edilen, savcılığında 5 Mart 2003'te son halinin verildiğini iddia ettiği planda bu tarihten sonra gerçekleşen yüzlerce olay yer alıyordu. Bu durum söz konusu planın çok daha sonra yazıldığını ortaya koyuyordu. Balyoz planını hazırlayarak seminer belgelerine ekleyenler bu ayrıntıyı unutmuştu. Örneğin planda adı bulunan Avrupa Şafak Hastanesi bu adı 15 Aralık 2004 tarihinde almıştı. Medical Park Hastanesi adı Haziran 2008 tarihinden itibaren bu hastane tarafından kullanılıyordu. Nisa Hastanesi adını Aralık 2004'te almıştı. Belgelerde dost kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs 2006'da kurulmuştu. Kapatılacak dernekler arasında bulunan Liberal Avrupa Derneği adını 8 Nisan 2006'da genel kurul kararıyla almıştı. Türk İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Mart 2003'te sunulduğu iddia edilen balyoz planında kapatılacak dernekler arasında yer alırken valiliğin resmi belgelerine göre adı geçen dernek 3 Temmuz 2004 tarihinde bu adı almıştı. Belgede bulunan yeni Recordati ilaç firması ise Temmuz 2009 tarihinde bu adı almıştı. Yalnız bu kadar değil, güvenilir emniyet personeli listesinde adı bulunan emniyet müdürlerinin birçoğu planın hazırlandığı iddia edilen Mart 2003'ten sonra belgede geçen yerlerde göreve başlamıştı. Adı geçen emniyetçilerden en çok şaşkınlık yaşayan Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı Kerim Taş idi. Kerim Taş'ın adı belgede Kocaeli'nde görevli olarak geçiyordu. Oysa Taş Kocaeli'nde göreve Eylül 2003'te başlamıştı. Taş'ın şaşırmasının nedeni ise kendisinin tarafa yazdığı yazılarla tanınıyor olmasıydı. Bir taraf yazarı yine Taraf Gazetesi tarafından yayımlanan belgelerle darbeci ilan edildi. Mesele daha sonra çözüldü. Emniyet Müdürü Taş yandaş medyada yer alan haberlere göre Ergenekon'dan hapse atılan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya yakındı. Tarafa belgeleri servis edenler bu yolla Kerim Taş'ı darbeci gösteriyordu. Darbeciler özel olarak seçilip üzerlerine çarpı işareti konulmuştu. Listeyi kim, neye göre yapmıştı? Yine belgelerin 5 Mart 2003 sonrasında hazırlandığını gösteren delillerden devam edelim. Belgelerde Havelsan ve Aselsan'da çalışan ve darbeye destek verecek isimler olarak adı geçen kişiler kurumda 2007 yılında çalışmaya başlamıştı. Yine Hazine Müsteşarlığında çalışan isimlerin de görevlerine 2004'te başladıkları anlaşıldı. sözde darbe planında adı geçen 4 sivil memur hava kuvvetlerinde hiç görev yapmamıştı. 2008 talimnameleri vardı darbe planında. Balyoz planının parçası olduğu iddia edilen Milli Mutabakat Hükümeti programı kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulmuştu. 4 Haziran 1999 tarihinde ilan edilen 57. Hükümet Programı ve 7 Temmuz 1992'de ilan edilen 55. Hükümet Programı'ndan aynen alınan ifadelerin bu belgede yer almasından daha şaşırtıcı olan 27 Kasım 2005 tarihinde Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın yaptığı konuşmanın bir bölümünün de belgede yer almasıydı. Yine belgede yer alan hükümetin adım adım laikliği ortadan kaldırdığına ilişkin ifadeler AKP'nin 2002 Kasım'ında iktidar olduğu düşünülürse oldukça abartılıydı. Fatih Camii bombalanacak deniliyordu. Ayrıntı da veriliyordu. Cami ve çevrede bulunan kamera sistemleri tespit edilecektir. Oysa o bölgede kamera sistemi 2005'te kuruldu. Neler yok ki? Operasyon esnasında haberleşme, emniyetli cep telefonlarıyla sağlanacak deniliyordu. Oysa Aselsan ve TÜBİTAK tarafından üretilen cep telefonları ilk kez 2 Aralık 2008'de kullanılmaya başlandı. Bini aşkın böyle maddi hata vardı. Hepsini yazmam mümkün değil. Son bir örnekle nokta koyayım. 3 Kasım 1998'de vefat eden emekli Tuğamiral Nevzat Hilmi Sert'e, 5 Temmuz 2000'de vefat eden emekli Tuğamiral Burhan Durcan, 2003'te darbe yapacak komutanlar olarak gösteriliyordu. Sanırım artık anlaşıldı. Fazla söze gerek yok. Tüm bu deliller ışığında iki ihtimal ortaya çıkıyor. 1. Balyoz darbe planı savcılığın ve tarafın iddia ettiği gibi Mart 2003'te hazırlanıp görüşülmüş ve bahsi geçen gelişmeler büyük bir öngörüyle önceden tahmin edilmişti. Bu ihtimal akıl dışıydı. Ya da plan Mart 2003'ten sonra en erken Temmuz 2009'da hazırlanmıştı. Tüm deliller ikinci seçeneği ortaya koyuyordu. Bu durum Balyoz planının birileri tarafından Temmuz 2009'dan sonra yazıldığını ve taraf gazetesine servis edildiğini açığa çıkarıyordu. İddiaya göre 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da gerçekleşen seminere toplam 162 asker katılmıştı. Seminere katılanlar arasında Ankara'dan gönderilen 15 gözlemci vardı. Bu gözlemcilerin raporlarında plan seminerinde Balyoz darbe planının konuşulduğuna ilişkin herhangi bir ifade yoktu. Seminer sırasında Çetin Doğan'ın talimatıyla ses kaydı da alındığını belirttim. Bu kayıtlarda da Balyoz darbe planının konuşulduğuna ilişkin bir ifade yoktu. Ses kayıtlarında olası bir savaş senaryosu ele alınıyordu. Seminerin düzenlenmesinden önce 1. Ordu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleşen yazışmalarda da Balyoz planına ilişkin bir ifade yoktu. Nitekim seminerin gerçekleşmesinden 5 ay sonra semineri düzenleyen Çetin Doğan'ın görev süresini tamamlaması nedeniyle emekli olacağı biliniyordu. Kısacası seminerde Balyoz planının görüşüldüğü iddiasının altı boş olduğu açıkça görülüyordu. Dikkat çekici bir başka nokta daha var. Seminere 162 asker katıldı. Oysa Balyoz davasının sanıklarından yalnızca 48'i bu seminere katılmıştı. Diğer sanıklar sadece darbe planı olduğu iddia edilen belgelerde adı geçtiği için sanık sandalyesinde oturuyordu. İddiaya göre savcılık seminere katılanlardan bazılarını ve adı geçenlerden bir kısmını seçerek dava açtı. Bu isimler neye göre seçildi? Neden bir kısmına dava açılmadığı ise tartışmalıydı. Örneğin seminere katılarak ayrıntılı açıklamalarda bulunan dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Abdülkadir Er Yılmaz davada sanık olmadığı gibi savcılık ifadesi dahi alınmamıştı. Seminere katılmadığı halde sanık olanların ise hangi kritere göre seçildiği belli değildi. Bir başka önemli nokta ise bilirkişi raporları ve savcılığın bu raporlara karşı tutumu. Savcılık sanıklar aleyhine görünen bilirkişi raporlarını iddianamede kullanırken sanıklar lehine olanları mahkemeden sakladı. Bu olay dava başladıktan sonra ortaya çıktı. Savcılık TÜBİTAK'a yazdığı yazıda bilirkişi olarak özellikle Doktor Hayrettin Bahşi'nin görevlendirilmesini istedi. Bahşi'nin hazırladığı 1. TÜBİTAK raporu ne dediği belli olmayan bir rapordu. Sanıkların talebi üzerine bilirkişiye sorular sorarak hazırlanan 2. rapor ise CD'lerin sonradan hazırlanmış olabileceğini ortaya koyuyordu. Ayrıca TSK tarafından hazırlanan 3 ayrı bilirkişi raporu var. İlki binbaşı Ahmet Erdoğan'ın hazırladığı rapor. Erdoğan'ın raporu özetle, eğer Balyoz belgeleri gerçekse bir darbe planıdır diyor. savcıların belgelerin gerçek olmadığına ilişkin iddiasını aydınlatacak bir olgu ortaya koymadığı gibi rapor ön açıcı bir değerlendirmede de bulunmuyordu. İkinci askeri bilirkişi raporu darbe planı olduğu iddia edilen belgelerin olduğu 11, 16 ve 17 no'lu CD'lerin sahte olabileceğini söylüyordu. 19 CD'nin 16'sında 1. Ordu'nun vermiş olduğu numaralar vardı. Örneğin CD No 83'e 4 ya da direkt No 33 gibi. Bunların CD kapağı üzerinde de numarası yazılıydı. Yani No 33'ün CD kapağında da No 33 yazılıydı. Fakat darbe içeren planın olduğu 11, 16 ve 17 no'lu CD'lerde bu numaralar yoktu. Keza TÜBİTAK bilirkişi raporu bu 3 CD için diğerlerinden farklı bir programda yaratıldığını belirtti. Konu üzerine en kapsamlı rapor hem dijital verilere bakan bilgisayar uzmanlarının hem de askeri yazışma usullerini bilen ve belgelerin tutarlılığına ilişkin sorgulama yapabilen askeri uzmanların değerlendirmelerini içeren 28 Haziran 2010 tarihli askeri rapor idi. Bir Tuğ generalin başkanlığındaki 5 kişilik bir heyet tarafından hazırlanan 3000 sayfalık rapor çok net olarak tüm delilleriyle balyoz planının sahte olduğunu, 1. Ordu'dan çalınan seminer belgelerine bu planların sonradan monte edildiğini ortaya koydu. Ancak savcılık bu raporu dikkate almadı. Ve 2 Haziran 2011 tarihli Amerikalı adli tıp uzmanı Grant R. Sperry ile 13 Haziran 2011 tarihli adli tıp uzmanı doçent doktor Jale Bafra'nın raporunda bir gerçek ortaya çıktı. 11 no'lu CD'nin emekli Tuğ General Süha Tanyeri'ye ait olduğu iddia ediliyordu. Bunun sebebi CD üzerindeki el yazısının Tanyeri'ye ait olmasıydı. Raporda ne çıktı biliyor musunuz? CD üzerindeki yazı Tanyeri'nin ajandasından kopya edilip imza makinesiyle CD üzerine nakledilmişti. Nasıl büyük bir tezgah kurulduğuna bakar mısınız? ABD Arsenal Consulting'den adli bilişim uzmanları hazırladıkları raporda 11 ve 17 no'lu CD'lerde en az 76 dokümanda sahtecilik yapıldığını tespit etti. Örneğin 2007'den önce mevcut olmayan XML şemalarına ve kalibri yazı karakterine yer verilmişti CD'lerde. Amerikalı bilişim uzmanlarına göre CD'ler muhtemelen 2006 yılının ortasında hazırlanmıştı. 2006 yılı ortasında hangi suikastların işlendiğini Santoro, Danıştay biliyorsunuz. Birileri düğmeye 4 koldan basmıştı anlaşılan. Biz yine dönelim balyoza. Esasında balyoz davası başlamadan önce ortaya çıkan deliller tutarsızlığı ortaya koymuştu. Belgelerin sonradan üretilmiş olma ihtimali artık Taraf gazetesinin bazı yazarları tarafından dahi kabul ediliyordu. İşte bu şartlar altında balyoz konusunda ikinci bir adım atıldı. Balyoz davasına bakan savcıların talimatıyla Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bir odada döşemenin altında arama yapıldı. Bu kadar net yer belirtmemiz tesadüf değil. Çünkü savcılar komutanlıkta yalnızca bir odanın yükseltilmiş döşemesinin altındaki bölümü görmek istedi. Aynı odadaki dolapları bile aramadı. Yer döşemesinin altı açıldı, burada kullanılmayan pek çok evrağa, takip edilen eski dergilere el konuldu. El konulan belgeler 10 çuvaldı. Ancak balyozla ilgili olarak değerlendirmeye alınan 2 adet CD ve 2008 yılından sonra kullanımdan kaldırılmış bir hard disk idi. İki CD'den birinde daha önce soruşturmaya konu olan 11 no'lu CD'deki belgelerin tamamı bulunuyordu. Hard disk içinde ise Suga ve Oraj gibi balyoz planı içinde yer aldığı iddia edilen eylem planlarıyla ilgili olarak ortaya çıkmış yeni belgeler vardı. Diğer CD'de ise jandarmanın hazırladığı iddia edilen kimi belgeler çıktı. Gölcük aramaları balyoz davasına beklenen hayat öpücüğünü verdi mi? Gölcük aramaları medyada sık sık kullanılsa da bu soruya hayır yanıtı verilebilir. Zira hard disk üzerinde yapılan inceleme gösterdi ki Gölcük'te 2009 yılına kadar kullanıldıktan sonra kullanımdan kaldırılan hard diske birileri daha sonra belgeler yükleyerek arama yapılan odanın döşemesinin altına koymuştu. Çünkü daha önce balyoz belgelerinde görülen tarih tutarsızlıkları Gölcük belgelerinde de vardı. Belgelerde düzenlendiği iddia edilen toplantıya katıldığı öne sürülen bazı kişilerin söz konusu tarihlerde yurt dışı görevinde olduğu anlaşıldı. Bir belgeyi hazırlamış görünen kişinin bahsedilen tarihte ABD'de eğitim aldığı ortaya çıktı. Belgelerin hazırlandığı tarihte TSK envanterinde kayıtlı olmayan TCG Alanya gemisi adında belgeler de olduğu anlaşıldı. Söz konusu tarihte bir subayın çalışıyor göründüğü C.C. Mar Naples, Temmuz 2004'te kurulmuştu. 2005 yılında değişen kanun tasarısı vardı. Kısacası balyoz davası belgelerindeki tutarsızlıkların net olarak ortaya çıktığını gören birileri Gölcük aramalarını devreye sokmuş, ancak oradaki belgelerin de sonradan üretilmiş olduğu askeri raporla kanıtlanmıştı. Gölcük'te bulunan belgelerin TSK'daki cemaat köstebekleri tarafından balyoz davasına kanıt yaratmak için yerleştirildiği iddia edildi. Gölcük araması sonrasında çıkan belgelere ilişkin polis raporuna dayanarak yandaş medya balyoz belgelerinin 2003 sonrasında güncellendiğini iddia etti. Böylece kendilerine tutunacak dal buldular. Ancak Oda TV'den Barış Terkoğlu polis raporunun yanlış olduğunu belgesiyle ortaya koydu. Emniyet Müdürlüğü bir kez daha sehven yazılmış diyerek Oda TV'yi doğruladı. Doğru çıkmak artık bir şey ifade etmiyordu. Balyoz sanıkları hakkında tutuksuz yargılama kararı veren hakimler HSYK tarafından görevden alındı. Yeni heyet ise 11 Şubat 2011 tarihli bir karar vererek önce mahkemenin kapılarını kapattırdı. Daha sonra yazıklar olsun sesleri arasında 163 emekli ve muvazzaf Türk subayı hakkında tutuklu yargılama kararı verdi. Yeni Zelanda'daki görevinden 20 saatlik uçak yolculuğuyla mahkemeye gelen subay kaçma şüphesiyle tutuklandı. Bitmedi. Ardından Eskişehir'de emekli bir albayın evinde sözde yeni balyoz belgeleri bulundu. Belgelerde ne mi yazıyordu? Daha önceki belgelerde bilerek kasten yanlış tarihler, yer ve kişi isimleri verilmişti. Amaç kafaları karıştırmaktı. Doğrusu Eskişehir'de çıkan belgelerdeydi. Şaka gibi. Ne diyebilirsiniz? Dava sürüyor ve ardı ardına subaylar, generaller tutuklanıyor. Bu tarihsel bir olgudur. Balyoz iddialarını belgeleyerek tek tek çürüten yayın organı odatv.com oldu. Neden cezaevinde olduğumuzu bu bile tek başına anlatmıyor mu? Dünyanın her döneminde her kurulu düzene, planlanmış tezgahlara çomak sokanların başına ne geldiyse Oda TV'nin de başına o geldi. Televizyon kursaydık bunu daha geniş kitlelere duyuracaktık. Bunu biliyorlardı. Gerçeğin görülmesinden korktular. Kalemimizi kırdılar. Hepsi bu. Son bir nokta. Bakın oyun ne zaman nasıl tezgahlandı. Tarih 20 Mart 1999, cemaatin yayın organı Aksiyon Dergisi Ham Eller İş Başında diye bir haber yayımladı. Derginin örgütleri incelediği sayısında adını herkesin ilk kez duyduğu bir örgüt ismi istihbaratçılara dayandırılarak yazıldı. Örgütün adı Halkın Laik Güçleri'ydi. Örgüt üyeleri generaller, siyasiler, gazeteciler ve bürokratlardı. Aksiyonun anlattığına göre örgütün amacı darbe ortamı yaratmaktı. Bunu da PKK, TİKKO gibi örgütleri kullanarak gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Bakın henüz ortada Ergenekon adı yok. Neydi bu örgütün adı? Halkın Laik Güçleri. İlginçtir. Derginin iddiasına göre Halkın Laik Güçlerinin ilk hedefi 1. Ordu'ya İstanbul'da sıkı yönetim ilan ettirmekti. Balyoz planına ne kadar benziyor değil mi? Sizce bu tesadüf mü? Haberin altında kimin imzası vardı? Sık sık televizyonlara çıkarılan Yandaş Bugün gazetesinin Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan. Bu haber elemanlarını daha fazla yazmaya gerek var mı? Yüzleri yeterince ortaya çıkmadı mı? Ama bir dönem herkesi inandırdılar. Merkez medyadan ne övgüler ne ödüller aldılar. 28. Ayrımın Sonu Sayfa 330.